Ayrım 24, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 288. Haykıran bir Arap kalabalığı şimdi kalenin duvarlarında toplanmıştı. Daniel'ın adamları ağaç çizgisinin korumasına ulaşmaya çalışırken arka arkaya tüfekler patlıyordu. Bir denizci daha vuruldu. Adamcağız açık arazide yerde kıvranırken duvarların tepesindeki Arapların onun işini bitirmek için ateşledikleri mermiler yaralının etrafında tozlar fışkırtıyordu. Ağaçların arasında gizli denizciler de ateşe ateşle karşılık verdiler. Tüfek mermileri taş bloklarına çarptıkça dev kapıların dibine çömelmiş adamların üstüne mercan parçaları yağdırıyordu. Hal 5. barut fıçısını kümenin tepesine yerleştiren koca Daniel'ın yanına çömeldi. Ağır yanarın için için yanarak tüten ucuna üfleyerek kırmızı bir alevle yanmasını sağladı. ''Haydi sen arkadaşlarının yanına git Dani, ben barutun çaresine bakarım.'' Ama Daniel'ın elinde de tüten bir ağır yanar vardı. ''Müsaade edin kaptan'' diyerek Hal'in yanına diz çöktü ve ağır yanarın yanan ucunu barut fıçılarından birinin fitiline dokundurdu. Hal tartışarak zaman kaybetmek istemediğinden o da aynı işi görmek üzere eğildi. Panik yapmadan fitillerin 5'ini de yaktılar ve düzgün yandıklarına emin olmak için beklediler. Kale garnizonunun yarısı o zamana dek tepelerindeki duvara üşüşmüştü ve tüfeklerini ellerinden geldiğince hızlı doldurarak ormanın kıyısına ateşliyorlardı. 400 İngiliz denizcisi de bağırıp çağırıyor ve kale duvarlarını yaylım ateşine tutuyorlardı. Hal ve Daniel tepelerindeki adamların ateşinden kalenin mazgallarının altındaki çıkıntı sayesinde korunmuşlardı. Ama bunun korumasından çıkıp açık araziden gemiye dönerlerken canlı hedef olacaklardı. Hal hızla yanan fitillere son bir kez baktıktan sonra her fıçının ağzından 2,5 santimlik fitil dışarı uzanıyordu. Ayağa kalktı. ''Bana kalırsa gitme zamanı geldi.''
''Ben de daha fazla oyalanmak için bir neden görmüyorum kaptan.''
Koca Daniel dişsiz ağzıyla ona sırıttı. Sonra yan yana açık araziye atıldılar. Arkalarındaki mazgallardan gelen bağırışlar birden arttı ve duvarlardaki her Arap kaçan ikiliye ateşe başladı. Ağır kurşun gülleler vızıldayarak başlarının yukarısından geçiyor ve ayaklarının dibindeki yumuşak kuma saplanıyordu. Ağaçların arasındaki denizciler de cesaret verici bağırışlarla karşılık veriyor ve duvarlardaki Araplar gibi aralıksız ateş ediyorlardı.
''Seraf!'' diye bağırıyorlardı. ''Haydi Dani, çabuk koşun kaptan!''
Zaman Hal için sanki yavaşlamıştı. Ona suyun içindeymiş ve attığı her adım dakikalar sürüyormuş gibi geliyordu. Orman çizgisi bir türlü yaklaşmıyor, tüfeklerin kurşunları etraflarında dolu kadar sık uçuyordu. Derken koca Daniel vuruldu. Hem de bir değil, eş zamanlı 2 isabet almıştı. Kurşunların biri dizinin arkasına rastlayarak kemiği parçalayınca adamcağızın bacağı kırılıverdi. İkinci mermi kalçasına isabet edip uyluk kemiğinin boynunu parçaladı. Daniel hiçbir işe yaramaz hale gelen her iki bacağının vücudunun altına kıvrılmasıyla kumların üstüne yığıldı. Hal birkaç adım attıktan sonra yalnız olduğunun farkına vardı. Durup arkasına baktı.
''Koca Daniel, siz koşun!'' diye bağırdı. ''Bana yardım edemezsiniz. Her iki bacağım da gitti.''
Yüzü de yere çarpmış kumlar gözleriyle ağzına dolmuştu. Hal hızla dönüp mermi yağmurunun altında onun yanına koştu.
''Koca Daniel, hayır, hayır!'' diye ağzından kum ve salya püskürterek bağırıyordu. ''Geri dön sersem, geri dön!''
Hal onun yanına varıp omuzlarından kavradı. Yaralıyı kaldırmaya yeltenince koca vücudun ağırlığından dehşete düştü. Her iki bacağı da işe yaramayan koca Daniel ona yardımcı olamıyordu. Hal derin bir soluk daha aldı. Daniel'ın omuzlarını kavrayış biçimini değiştirerek kendini zorladı. Bu kez Daniel'ın vücudunun üst yarısını yerden doğrulttu ve omzunu adamın koltuk altına dayamaya çalıştı. Koca Daniel onun kulağının içine yararı yok diye fısıldadı. Kalçasındaki kırık kemikler birbirine sürttükçe tarif edilemez bir acıyla kıvranıyordu. ''Kaç, kendini kurtar!'' diye yalvardı. Halde cevap verecek soluk kalmadığından son gücünü toparladı ve vücudundaki tüm enerjiyi zorlayarak yaralıya sarıldı. Gösterdiği çabadan gözleri kararmıştı. Ama koca Daniel sağ kolunu Hal'in omuzlarına dolayarak dev bedenini yavaş yavaş kumlu zeminden kaldırdı. Uzun birkaç saniye boyunca bir adım daha atmanın imkansızlığı içinde birbirlerine kenetlenmiş durumda kaldılar. Dudakları Hal'in kulağında olan koca Daniel, ''Sen delisin!'' diye fısıldadı. ''Barutlar birazdan patlayacak!'' Arkalarındaki mazgallarda bir Arap askeri bir avuç kara tozu tüfeğinin ağzından içeri döktü ve tepesini tıkaçla bastırdı. Mermiyi dişlerinin arasında tutuyordu. Bu kendi eliyle namluya uyacak biçimde işlediği şekilsiz bir pik demiri kitlesiydi. Adam mermiyi tüfeğin ağzının içine tükürdü ve bir tahta çubukla iyice sıkıştırıp yerleştirdi. Sonra silahı ters çevirerek kabzayı mazgal şevine dayadı. Kabzayı omzuna dayayıp bakınca iki kafirin açık arazide iki sevgili gibi sarmaş dolaş vaziyette çaresizce bocaladıklarını gördü. Dikkatle adamların yan yana duran başlarına nişan aldı ve tetiği çekti. Antika tüfek bir an tutukluk yapacak gibi olduysa da sonra kulakları sağır edici bir patlamayla adamın ellerinin arasında zıpladı ve namluyu tepti. Mermi tüfeğin ağzından fırlayınca döne döne Hal'le koca Daniel'in sürüklendikleri yere doğru yol aldı. Hedef Hal'in başıydı ama yol alırken o denli sert bir düşüş kaydetti ki Hal'in ayak bileğine çarpıp topuğunu kopardı ve sol ayağının kırılgan kemiklerini paramparça etti. Ayağı kıvrılı verince Hal koca Daniel'ın ağırlığının altında yere çöktü ve kumların üstünde yan yana serilip kaldılar. Koca Daniel Hal'ın suratına karşı "Koş, Tanrı adına koş!" diye bağırdı. "Fıçılar her an patlayacak." Hal duyduğu acı arasında "Yapamam!" diye geveledi. "Vuruldum, ayakta duramıyorum." Koca Daniel bir dirseğinin üstünde doğruldu ve Hal'in ayağına baktı. Yaranın sakatlayıcı olduğunu hemen fark etti. Sonra bulundukları yerin sadece 25-30 metre uzağındaki barut fıçılarına baktı. O sırada fitillerden birinin alevi fıçıdaki deliğe ulaştı ve yumuşak katran tıkaca değince ışıldadı. Barutlar patlamanın eşiğindeydi. Koca Daniel Hal'e sarılıp üstüne yuvarlandı. Yüzünü yumuşak toprağa yapıştırarak kocaman vücuduyla onu baştan başa örttü. ''Üzerimden kalk kahrolası!'' Hal adamın altında debeleniyordu. En alttaki fıçı o sırada patladı ve anında üstündeki öbür dört fıçının da patlamasına yol açtı. 125 kilo barut bir tek patlamayla havaya uçmuştu. Patlamanın şiddeti ağır kapıları menteşelerinden koparırken parçalanan tahtalar gerideki avluya uçtu. Kemerin taştan iskeleti de çöktü ve mazgallar bir mercan bloku, alçı ve toz heyelanı şeklinde yuvarlanmaya başladı. Duvarın üstündeki bir düzineden fazla Arapla taşlarla birlikte yuvarlanarak molozların altına gömülüp ezildiler. Duman ve toz havanın 60 metre yukarılarına püskürerek fırtına bulutu görünümünü aldı. Şok dalgası duvarların önündeki açık arazide engelle karşılaşmadan yayılarak orbanın kıyısına çarptı ve koca dalları çatırdatarak aşağı indirdi. Palmiye ağaçlarını kamburlaştırdı ve bir kasırga hızıyla aralarından geçti. Koca Daniel'la Hal tam da patlamanın yolu üzerindeydiler. Toz ve döküntü dalgası doğrudan üzerlerinden geçti. Akciğerlerindeki havayı emdi ve onları tıpkı yangından kaçan bir yaban mandası sürüsünün altında kalmış gibi ezdi. Hal kulak zarlarının şiştiğini hissetti. Şok aynı zamanda beynini dövmüştü. Duyularını yitirdiğini ve başının içinde yıldızlar çakarken kara bir boşluk içinde yuvarlandığını hissetti. O uzaktaki karanlıktan yavaş yavaş döndü. Kulak zarları korkunç patlamanın etkisiyle uğuldadı. Hal bu seslerin arasından ormandan boşanan denizcilerinin bağırışlarını duyabilmişti. Adamlar yattığı yerin yanından sürü halinde geçip parçalanan kapıların yanına vardılar. Yolu tıkayan moloz yığınlarının ve dumanın arasında itişerek kendilerine yol açtılar ve kalenin avlusuna daldılar. Orada ellerinde palalarıyla şaşkın Arapların üzerine yüklendiler. Sanki tam bir kana susamışlığın etkisindeydiler. Tozdan önünü göremez halde olan Hal oturmaya çalıştı ama göğsünde onu tıkayan ve yere mıhlayan muazzam bir ağırlık vardı. Öksürürken soluğu kesildi ve kırpıştırdığı gözlerindeki tozlardan kurtulmaya çalıştı. Üstündeki kocaman gevşek vücudu itmeye çalışsa da onu devirip özgürlüğüne kavuşması için gereken güçten yoksundu. Hal'in görüşü yavaş yavaş netleşirken kulaklarındaki uğultu da kafasının içine hapsolmuş bir kovan dolu arının vızıltısı kadar hafifledi. Tepesinde koca Daniel'ın yüzünü görüyordu. Adamın gözleri sabit bir bakışla sonuna kadar açılmıştı. Hal onu üstünden itmeye çalıştıkça başı bir yandan öbür yana yuvarlanıyordu. Dişsiz ağzı da açılmış, dili dışarı sarkmıştı. Kanıyla salyasının sıcak bir karışımı Hal'in yanağına damlıyordu. Duyduğu dehşetle güçlenen Hal son bir büyük çabayla gevşek ve ağır vücudun altından sıyrıldı. Sersemlemiş halde oturdu ve öbür adama baktı. Koca Daniel ona siper olmakla patlamanın bütün şiddetine hedef olmuştu. Patlama giysilerini bile üstünden sıyırmıştı. Öyle ki zavallı adam çizmeleri ve kılıç kayışı dışında çıplaktı. Savrulan kumlar ise sırtıyla kaba etlerinin derisini soymuş, onu derisi yeni yüzülmüş bir geyiğe benzetmişti. taş parçalarıyla uçuşan enkaz sırtıyla kalçalarını yarmış, kaburgalarının ve omurgasının beyaz kemik kırıklarını ortaya çıkarmıştı.
"Hal Danny," diye seslendi. "Danny, beni duyabiliyor musun?"
Bu uyuşmuş duyularından kaynaklanan gereksiz bir soruydu. Daniel'a daha çok yaklaşmaya çalıştıysa da bacaklarının isteğine uymadığını fark etti. Bunun üzerine bacaklarına baktı. Vücudunun korunmamış biricik bölümüydü bacakları. Her iki bacağından da diz boyu pantolonunun sıyrıldığını, etinin döner bir bocurgatın demir dişleri arasına sıkışmış gibi parçalandığını gördü. Bu kanlı bulamacın içinde beyaz kemik kıymıkları sırıtıyordu. Acı hissetmediği için gözlerinin önündeki kanıta inanamayarak bakıyordu. Her iki bacağını da kaybettiğine inanamıyordu. Bu yıkım manzarasına daha fazla bakmak istemedi.
Hal koca Daniel'a iyice yaklaşmak için dirseklerinden yararlandı. Dirseklerini yumuşak zemine saplıyor, parçalanmış bacakları ardı sıra sürülüyordu.
İri vücudun yanına uzanarak onu kollarının arasına aldı. Bir zamanlar oğlunu uyutuşu gibi onu kollarının arasında hafif hafif sallıyordu.
"Bunu da her zamanki gibi birlikte atlatacağız," diye fısıldadı. "Her şey yoluna girecek Danny."
Gözyaşlarının Daniel'ın yukarıya dönük yüzüne düştüğünü görene kadar ağladığını fark etmedi. Gözyaşları sıcak tropikal yağmur damlaları gibi dökülüyor, sabit bakışlı göz yuvarlaklarını örten beyaz kum zerrelerini yıkıyordu.
İki yardımcısıyla koruluktan çıkan Dr. Reynolds onları orada yatar buldu.
"Hal önce Danny ile ilgilenin," diye yalvardı.
Dr. Reynolds, "Tanrı onu korumasına aldı," diye mırıldandı. Üç kişi Hal'i kaldırıp bir sedyeye yatırdı ve bacakları bir yandan sallanırken oradan götürdüler.
Tom koyu seyrediyordu. Alçak kum tepesinin doruğunda yattıkları yerden mercan kayalığının bir mil açığında kara yelkenli iki gemiyi görebiliyordu. Önde bütün zarafetiyle serafı ve kara yelkenleriyle güçlü ve tehdit dolu gözüken Minotoru. O bakarken gemiler arka arkaya güneye dönerek koyun ağzındaki kuşatma konumuna döndüler.
Tom bir dizinin üstüne doğrularak kum tepesinin üzerinden 200 adım uzaklıktaki kalenin duvarlarına baktı.
Barut dumanının yoğun sisi muson rüzgarına kapılarak dağılıyor, denize doğru sürükleniyordu.
Duvarın tepesinde kefiyelerinin ve sarıklarının altındaki kara sakallarıyla yüzlerce kafa diziliydi.
Savunucular tüfeklerini savuruyor ve zafer sevinciyle kale duvarlarının üstünde dans ediyorlardı.
Tom onların heyecanlı seslerini duyuyor, hatta iki İngiliz gemisine yönelik hakaretlerinin bazılarını anlayabiliyordu.
"Tanrı kafirlerin suratını kararsın! Tanrı büyüktür, bize zaferi armağan etti!"
Tom ayağa kalkmaya hazırlandı. "Bir aksilik oldu herhalde," dedi. "Kapıları şimdiye kadar havaya uçurmalıydılar."
Abori hemen delikanlının bileğini tuttu. Onu yanına çekerek, "Sakin ol Klebe," dedi. "Bir savaşın bazen en zalim yanı beklemektir."
Ardından kalenin uzak ucundan gelen tüfek ateşini duydular. Bütün Arap kafaları o tarafa döndü. Bağırışları ve meydan okuyuşlarından eser kalmamıştı.
Bir ses Arapça, "Kafirler kapılara saldırıyorlar," diye bağırdı.
Anında o yana doğru bir hareketlenme oldu. Topçular bile toplarını terk ederek bu yeni tehdide karşı koymak için duvarların üstünde koşuşmaya başladılar.
Korkuluk duvarları birkaç saniyenin içinde boşalmıştı.
Tom da ayağa kalktı. "İşte beklediğimiz fırsat, beni izleyin."
Abali onu yine aşağı çekti.
"Sabret Klebe."
Tom devin pençesinden kurtulmak için çabalıyordu. "Daha fazla bekleyemeyiz, doğruya ulaşmalıyız."
Ama Abori, "Hayır" gibilerden başını salladı. "Sen bile yalnız başına bin adamla dövüşemezsin."
Tom Dorian'ın arkasında hapsedildiğini bildiği mazgal deliğine baktı. "Bize sinyal vermesi, nerede olduğunu göstermesi gerekirdi. Gömleğini sallayabilirdi," diye söylendi. Ama hemen arkasından küçük kardeşini mazur gördü. "O daha bir bebek. Her zaman ne yapılması gerektiğini bilemez ki."
Kalenin uzak ucundaki düzensiz tüfek atışları artık yaylım ateşine dönüşmüştü.
Abori, "Dinle Klebe," diyerek delikanlıyı zapt etti. "Danny ile baban kapıların altına patlayıcı yerleştiriyorlar. Artık uzun sürmez."
Çok geçmeden patlamanın gümbürtüsü kulak zarlarını titretti ve onları sersemletti. Bir toz ve duman sütunu göğe yükselerek fırtına habercisi bir bulut katmanına dönüştü. Mavi bir fon oluşturan göğün önünde yükselen toz bulutu, enkaz, kaya parçaları ve yanar durumdaki cisimlerle doluydu.
Tom pirinç bir topun yerden 30 metre yükseğe fırlamasını seyretti. Parçalanmış insan vücutları ve kopmuş uzuvlar, ağır kalaslar ve başka enkaz parçalarıyla birlikte daha da yükseklere savrulmuştu.
Delikanlı daha kendini toparlayamadan Abori ayağa fırlamış ve açık araziden kaleye doğru koşmaya başlamıştı. Tom da onun arkasından fırladı. Fakat entarisinin etekleri onu engellediğinden duvarın dibine varmadan Aboli'ye yetişemedi. Aboli eğilip kenetlediği parmaklarıyla ona bir üzengi yaptı. Tom hiç duraksamadan çizmeli ayağını buna dayadı. Aboli de onu taş bloklarının arasındaki yarıklarda büyümüş bir incir ağacının dallarının arasına itti. Delikanlı tıpkı bir maymun gibi yukarı tırmandı. Ne bacaklarına çarpan kılıç kını ne de kemerine ilişmiş tabancalar onu yavaşlatmadı. Aboli ile öbür üç kişi de arkasından tırmanmışlardı. Ama Tom duvarın tepesine onlardan önce ulaştı. Delikanlı duvarın çökmüş aralığına kendini çekti ve bacaklarını duvardan aşırdı. O an karşısına şaşkın bir kahverengi yüz çıktı. Bu Arap askeri kapılara yapılan saldırının gürültüsüne kanıp yerini terk etmemişti. Tom ansızın karşısında belirince bir çığlık atarak geriye çekildi ve ellerinin arasındaki tüfeği doğrultmaya çalıştı. Ama tüfeğin horozu entarisinin kıvrımlarına takılmıştı. O bunu kurtarmaya çalışırken Tom'un kılıcı tıpkı bir kuş gibi geri geri kılından fırladı. Kılıcın ucu gırtlağına saplanıp ses tellerini kesince çığlık atar gibi ağzı açılan adamdan hiç ses çıkmadı. Arka arka gitti ve kollarını savurarak 15-20 metre derindeki avluya yuvarlandı. Aboli ile üç denizci duvarların tepesindeki mazgallı siperlere tırmanırken Tom duvarların çevresiyle kalenin avlusuna göz attı. Toz ve duman dalgalarının arasında kapıların enkazından uzaklaşmaya çalışan Arapların silik silüetlerini seçebildi. Birkaç tüfek ateşlenince delikanlı bir denizcinin rampadan arkaya düştüğünü gördü. Derken iki taraf göğüs göğüse gelerek kesen, doğrayan ve boğuşan karmakarışık bir insan kitlesine dönüştü. Tom kalabalığın içinde babasını aradı. Uzun boyu ve kara sakalı nedeniyle hal çoğu zaman en karışık kalabalıkların arasında bile dikkati çekerdi. Ama Tom bu kez onu bulamadı. Bununla birlikte Hal'i daha fazla arayarak vakit kaybedemezdi. Şu tarafa diye bağırıp kafilesini duvarların tepesinden kapılara en uzak olan rampaya geçirdi. Entarileri tanınmalarını önlediğinden karşılaştıkları Araplar hiç duraklamadan geçmelerine izin verdiler. Tom koşarak rampaya indi ve kolayca yarı yoldaki sahanlığa ulaştı. Buradaki kemerli bir kapı içeriye açılıyordu. Kapı aralığında iki nöbetçi vardı. Bir tanesi Tom'un açık renkli gözlerine ve Avrupalı yüz çizgilerine bakınca hemen "Ferengi!" diyerek palasını başının yukarısına kaldırdı ve Tom'un kafasına doğru bir hamle yaptı. Tom hemen başını eğdi ve kendi kılıcını Arap'ın göğsüne daldırdı. Kılıcını çektiği sırada nöbetçinin delinmiş akciğerindeki hava ıslık çalarak dışarı fışkırdı ve adam dizüstü düştü. Aboli de öbür nöbetçiyi aynı hızla öldürmüştü. Sonra cesetlerin üzerinden atlayarak ötedeki dar ve karanlık geçide koştular. Tom Dory diye bağırdı. Neredesin? Entari üzerinden sıyırıp başındaki sarığı dağıttı. Artık Araba benzemesine gerek yoktu ve Dorian'ın kendisini tanımasını istiyordu. Dorian diye bağırdı yine. Sesi geçitte garip yankılar oluşturdu. Ona çeşitli lisanlardaki karmakarışık bağırışlar yanıt verdi. Geçidin iki yanında bir düzineden fazla hücre yer alıyordu. Bunların kapıları belki yarım yüzyıl önce çürümüş, yerlerine kaba odundan kafesler geçirilmişti. Tom sakallı zayıf yüzlerin aralıklardan kendisine baktığını ve pençeden farksız ellerin yalvarır gibi kendisine doğru uzandığını gördü. Bunların El Auf tarafından ele geçirilmiş gemilerden alınan esirler olduğunu hemen anlamıştı. Dorian'ın da aralarında olduğunu düşünerek heyecanlandı. ''Dorian!'' Ona bir İngiliz sesi yanıt verdi. ''Tanrı sizden razı olsun sör, gelmeniz için dua ediyorduk.'' Aboli ağır kol demirini kaldırınca kapı patlarcasına açıldı ve tutsaklar minik taş hücreden koridora boşaldılar. Tom üstleri başları lime lime pis kokulu adamların altında neredeyse eziliyordu. Kendini kurtarıp hemen öbür hücrelere bakmaya koştu. Bağırışmaları bastıran bir sesle ''Dorian!'' diye haykırdı. Kardeşini en son hangi hücrede gördüğünü kestirmeye çalışıyordu. Ama ne yöne bakması gerektiğinden emin değildi. Kurtulan tutsaklardan birini yakaladı ve adamın omuzlarını sarsa sarsa sordu. ''Burada kızıl saçlı genç bir beyaz çocuk var mı?'' Adam Tom'a deliymiş gibi baktı. Sonra kendini kurtarıp avluya hücum eden tutsak kalabalığına katıldı. Delikanlı böylece koridorun soluna ve sonuncu hücreye ulaştı. Aralık olan kapıdan taş duvarlı minik odaya girdi. Duvarın dibinde kurutulmuş palmiye yapraklarıyla doldurulmuş bir döşekten başka bir şey yoktu. Güneş ışığı mazgal deliğinden eğik olarak içeri akıyordu. Tom o tarafa yürüdü, koy ve açığında bekleyen iki gemiye baktı. Buydu diyerek mazgal deliğinin altındaki basamağa zıpladı ve delikten dışarıya başını uzattı. Duvarın dışında bir sarmaşık yetişmişti ve mazgal deliği de hemen hemen dokunacak kadar yakındı. Dory'yi hapsettikleri hücre burası ama şimdi nerede diye homurdandı. Tom basamaktan yere atladı ve boş hücrede etrafına bakındı. Taş bloklarına çimento ile demir halkalar iliştirilmişti. Tutsaklar bu halkalara zincirlenmişlerdi. Mercan bloklara yazılar kazılmıştı. Tom Portekiz adları yosunlar ve mantarlarla kaplanmış 100 yıl öncesine ait tarihler okudu. Daha yeni tarihlere ait Arapça yazılar da vardı. Delikanlı Kur'an'ın 17. suresinden bir alıntıyı tanıdı. Alk Wilson ona bunu ezberletmişti. Yedi kat gök, yeryüzü ve içindeki her şey onun ihtişamını ilan ediyor. Bunun altına kemer tokası veya metal bir cisimle yapılmış başka bir kazıntı vardı. Düzensiz bir çocuk yazısıyla Dorian Courtney, 3 Şubat 1691 kazılmıştı. Tom buradaymış diye bağırdı. Aboli, Dory buradaymış. Aboli dev cüssesiyle kapı aralığını doldurdu. Acaba şimdi nerede Kleve? Onu bulacağız. Tom hareketlerini engelleyen entariyi çıkararak duvarın üstüne fırlattı. Sonra Aboli ile birlikte koridora fırlayıp güneş ışığına koştular. Aşağılarındaki avluda ve kale duvarlarının üstünde hala çarpışanlar vardı. Ama Arapların bozguna uğradıkları belliydi. Yüzlercesi parçalanan kapılardan dışarı fırlamıştı. Silahlarını ellerinden atıp ormana kaçıyorlardı. Kimileri duvarların içine hapsolmuş, kimileri de yere diz çökmüş merhamet dileniyorlardı. Tom bazılarının İngiliz kılıçlarıyla karşılaşmaktansa duvarlardan aşağı atladıklarını gördü. Beyaz entarileri vücutlarının etrafında balon gibi kabarırken haykırarak ölüme atılıyorlardı. Bununla birlikte hala savaşanlar da vardı. Bir düzine kadar Arap Doğu Kulesi'ni ellerinde tutuyorlar ve Allahu Ekber diye bağırarak saldırganlara meydan okuyorlardı. Ama Tom o yöne bakarken İngilizlerin Doğu Kulesi'ne saldırıp oradaki Arapların tümünü kılıçtan geçirdiklerini ve kaleden aşağı attıklarını gördü. Tom karmaşanın içinde çaresiz haldeki küçük bir vücudu ve alev renginde saçları gözleriyle arıyordu. Ama kardeşinden hiçbir iz yoktu. O sırada bir kadın rampadan Tom'a doğru koştu. Siyah peçesi düştüğü için başı açıktı. Delikanlı onun hemen hemen çocuk yaşında olduğunu fark etti. Uçuşan uzun siyah saçların altındaki yüzde korku maskelenmişti. Rastlıklı gözleri köpekler tarafından kovalanan bir ahuyu andırıyordu. Dört denizci sevinçle bağırışarak onu kovalamaktaydı. Gömlekleri öldürdükleri adamların kanına bulanmıştı. Kan damlacıklarıyla beneklenmiş yüzleri şehvetin etkisiyle şişmiş alev alev yanıyordu. Kızı rampanın kenarında yakaladıkları gibi yere fırlattılar. Üçü onu taşların üstüne mıhlarken tüm çırpınışlarına karşın entarisinin eteklerini kaldırıp ince kahverengi bacaklarıyla pürüzsüz çıplak karnını meydana çıkardılar. Dördüncü denizci pantolonunun önünü açarak onun üstüne çöktü. Tom bu kadar çirkin bir sahneye tanık olacağını hiç tahmin etmemişti. St. George ve Kutsal Kase tarikatının bir şövalye adayı olarak ona savaşın asil bir uğraş, gerçek savaşçıların da kibar olduğu öğretilmişti. Hemen müdahale etmek için davrandıysa da Aboli demir gibi pençesiyle kolunu kavrayarak onu engelledi. "Onları bırak Kleve," dedi. "Kazananların hakkıdır bu. Bizim görevimiz Bumbu'yu bulmak." Dorian'dan söz ederken ormanların diliyle kızıl anlamına gelen adı kullanmıştı. Tom buna izin veremeyiz diye geveledi. Aboli onun sözünü kesti. Bu adamları durduramayız. Eğer böyle bir şey yaparsan seni öldürürler. Onun için iyisi mi biz Bumbu'yu arayalım. Kızın hıçkırıkları yürek parçalayıcıydı. Ama Aboli Tom'u rampadan zemin katına sürükledi. Avlunun bu ucunda eski duvarlar ve kapılardan oluşan bir labirent karşılarına çıktı. Kapılardan bazıları açık olsa da çoğu sürgülü, pencereleri de kepenkliydi. Dorian bu kapılardan birinin arkasında olabilirdi. Tom küçük kardeşinin korku içinde olduğunu tahmin edebiliyordu. Çarpışmalar ve yağma sırasında zarar görmeden önce onu bulmaları gerekiyordu. Tom Aboli'ye "Sen şu uzak uçtan başla," dedi. "Ben buraları arayacağım." Delikanlı Aboli'nin kendisine itaat edip etmediğini görmek için arkasına bakmadan en yakın kapıya koştu. Burası kilitliydi. Delikanlı kapıyı omzuyla zorladı, sonra geri çekilerek demir kilidi tekmeleriyle kırmaya kalkıştı. Kapı sapasağlam duruyor, tüm çabalarına karşı koyuyordu. Tom bir ara etrafına bakınca Seraf'ın denizcilerinden birini gördü. Adam ellerinde uzun saplı balta ve tabancayla taraçada koşuyordu. Kolları dirseklerine kadar kana batmıştı, yüzünde de savaş çılgınlığı okunuyordu. Tom, "Charlie!" diye ona seslendi. Denizci de savaş sarhoşluğuna rağmen onu duydu. Tom şu kapıyı kır diye emretti. Bir şeyler daha kırıp parçalamak belli ki Charlie'ye çekici gelmişti. Sırıtarak sen biraz geri çekil Tom oğlum diye bağırarak kapıya saldırdı. Baltasının iki darbesiyle tahta panoları parçaladı. Tom da kapıya bir tekme daha attıktan sonra içeri daldı. Birden kendini küçük odalar ve koridorlar labirentinde buldu. Delikanlı koşuyor yolu üstündeki bütün odalara bakıyordu. Belli ki odalar alelacele terk edilmiş, yatak çarşafları ve giysiler karmakarışık halde etrafa saçılmıştı. Delikanlı aniden tepesinde bir gümbürtü duyunca koridorun ucunda sallanan bir merdiven gördü. Birisi sanki kilitli bir odadan kaçmaya çalışıyordu. Bu belki de Dory'ydi. Tom'un kalp atışları hızlandı. Başka bir şey düşünemeyen delikanlı merdiveni koşa koşa çıktı. Tepeye varınca açık duran bir kapıyla karşılaştı. Ağır demir anahtarı hala kilidin içindeydi. İleri atılınca kendini dar ve uzun bir odada buldu. Pencerelerde kepenkler olduğundan oda yarı karanlıktı. Delikanlı etrafına bakınırken Dory diye bağırıyordu. Buranın bir hapishane olmadığını ilk bakışta anlamıştı. Kepenkli pencerenin karşısındaki duvarın dibinde küçük tahta sandıklar diziliydi. Bunlar El Malik'in Dov'unda ele geçirilen kasalara çok benziyordu. Tom El Avuf'un depolarının birinde belki de en değerli ganimetlerini sakladığı odada bulunduğunu anladı. Sandıklardan dördü açıktı. Kapakları arkaya devrilmişti. Kardeşi için duyduğu endişeye rağmen Tom gözlerinin önüne serilenlerden etkilenmekten kendini alamadı. Sandıkların içindeki tipik Arap para torbacıklarını hemen tanıdı. Bir tanesini aldı ve avucunda ağırlığını denedi. Kumaşın öte yanındaki paraların ağırlığı ve şekli hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu. Altın diye fısıldadı. Derken birinin sandığın yanındaki taş zemine deri bir heybe bıraktığının farkına vardı. Bunun içi yarısına kadar para torbalarıyla doluydu. Birini kuşatma halindeki kaleden kaçmadan önce heybeyi doldururken rahatsız ettiği anlaşılıyordu. Tom'un duyduğu gürültüler ise sandıklar kırılırken çıkan sesler olsa gerekti. Her kimse hala burada olmalıydı. Durumu kavradığı anda Tom arkasındaki taş karoların üstünde sinsi bir ayak sesi duydu. Bu ses delikanlıyı harekete geçirdi, hızla kapı tarafına döndü. Tom'un merdiveni koşa koşa çıktığını duyunca El Avuf açık kapının arkasına gizlenmişti. Tom onu görür görmez tanıdı. Seraf korsan gemisine karşı saldırıya geçtiği sırada onu Minotaur'un güvertesinde görmüştü. Tahmininden daha uzun boyluydu. Derin çukurları içindeki vahşi bakışlı kara gözleri ise akbaba gibi yırtıcı bir kuşu hatırlatıyordu. Başı açıktı, sarığını takmamıştı. İçinde gümüş renkli teller olan gür siyah saçları omuzlarına dökülerek sakalının lülelerine karışıyordu. Sol elindeki tabancayı doğrultup Tom'un başına nişan alırken dudakları vahşi bir anlamla gerilmişti. Tom kısa bir an namlunun içine, sonra da tabancanın nişangahının üzerinden kendisine hedef alan El Avuf'un pırıl pırıl gözüne baktı. Ufak odanın limitleri içinde kulakları sağır eden madeni bir tıkırtı duyulurken beyaz bir duman bulutu oluştu. Tom merminin yüzünün ortasında patlamasını beklerken bir şey olmadı. Silah ateş almamıştı. Ortaya çıkan duman ışıltıdan El Avuf'un bir an gözleri kamaşmıştı. Bu kısa süre Tom'un aralarındaki mesafeyi aşmasına yetti. Tabancanın çift namlulu olduğunu ve El Avuf'un işaret parmağının ikinci tetiğin etrafında kıvrıldığını görmüştü. Delikanlı şansın ikinci kez yüzüne gülmeyeceğini ve ikinci namlunun kendisini öldüreceğini anlamıştı. Delikanlı bir kılıç darbesiyle kendine doğru uzanmış tabancalı eli bileğinden kesti. Bu hareket bir ustura etkisi yaparak adamın atar ve toplar damarlarını doğradı. El Avuf'un elinden düşen tabanca taş zemine çarpıp korkunç bir uğultuyla patlarken mermi para sandıklarından birinin tahtasını parçaladı. El Avuf geriye doğru sendeledi ve eli hemen belindeki taşlarla bezeli palaya gitti. Bu Tom'un göğüs kemiğini hedefleyen hamlesini karşılamak için çok uygun bir zamanlamaydı. Delikanlı adamın bu kadar atik olacağını düşünmemişti. El Avuf'un saçlarıyla sakalındaki gümüş teller onu yanıltmıştı. Korsan bir leopar kadar hızlıydı. Kılıcına kattığı güç ise yarı yaşındaki bir adamınkine eşitti. Tom hamlesinden sonra kendini toparlarken El Avuf bir dizinin üstüne düştü ve delikanlının ayak bileklerine nişan aldı. Bu Tom'u sakatlayabilecek bir hamleydi. Delikanlının geriye çekilmeye vakti yoktu. Bu yüzden hemen havaya sıçradı ve kavisli bıçak çizmelerinin altından geçti. Tom havadayken Arap'ın esmer kafasına hedef aldı. Fakat El Avuf tıpkı kıvrak bir yılan gibi kurtuldu. Taşların üstünde küçük bir kan gölü bırakmıştı. Bileğinden de hala kan fışkırıyordu. Delikanlı düşmanının saldırısını savuştururken kendi de yanıltmaca bir vuruş denedi. El Auf'un karşılığı delikanlının midesine hedef aldı. Tom geriye zıplayınca hamle boşa gitti. Birbirlerinin etrafında dönüyorlar, göz göze gelerek birbirlerinin düşüncelerini okumaya çalışıyorlardı. Her biri karşısındakinin zaafını ararken silahları şaklayarak birbirine çarpıyordu. Tom bir an kana bastığı için ayağı kayınca El Auf ok gibi fırlayarak delikanlının kalçasına doğru bir hamle yaptı. Tom bunun üzerine dönüp hasmını gerilemek zorunda bıraktı. Artık düşmanın aklından geçenleri okuyabiliyordu. El Auf hızlı ve kaypaktı. İleri yaşı ise bileğinin gücünü eksiltmemişti. Kılıç oyuna devam ederlerse El Auf'un deneyimi en sonunda etkisini gösterecekti. Tom bu işi bir güç denemesine dönüştürmek zorunda olduğunu biliyordu. Arabın güçlü yanına kayıyor, onunla adeta flört ediyor, ona sözde bir açık veriyor ama El Auf buna kanıp tekrar hamle yapınca adamın kılıcını kendisininkiyle bloke ediyordu. Şimdi göğüs göğüseydiler ve göz hizasında kılıç kılıca gelmişlerdi. Tom genç ve geniş omuzlarının bütün ağırlığını kılıcına verirken El Auf bir adım attı. Delikanlı düşmanın kuvvetinin sol bileğindeki açık toplar damardan damla damla akıp gittiğini hissediyordu. Buna güvenerek ileri atıldı. Ama El Auf duyurmak istediği kadar güçsüz değildi. O denli hızlı yana kaydı ki herhangi bir dirençle karşılaşmayan Tom öne doğru sendelerken El Auf da hemen hamle yaptı. Adamı hamlelerine karşı tetikte olacak kadar iyi tanıyan Tom'un bunu tahmin etmesi gerekirdi. Ancak hızı ve kedilere yaraşır bir denge mucizesi sayesinde vücudunun belden aşağısını yana attı. El Auf'un hamlesi de yalnız bacağını sıyırdı. Pantolonunun kumaşı yırtılan Tom'un bacağında sığ bir kesik açılmıştı. Bu aslında önemli bir yara değildi. El Auf çaresizce toparlanmaya çalışırken Tom kılıcını sıkıca kavrayarak saldırıya geçti. İki kılıç havada vınlıyor, çeliğin çeliğe sürtmesiyle çıkan ses tüyleri diken diken ediyor, kılıçların kabzaları iki hasmın ellerinde titriyordu. Delikanlı en sonunda karşılaşmayı bir güç savaşına dönüştürmeyi başarmıştı. El Auf kılıcını kurtarmaya cesaret edemiyordu. Böyle yaparsa açık verecek, karşı hamle yıldırım hızıyla gerçekleşecekti. Bu uzatılmış klasik dövüş stilini Tom Aboli'den öğrenmişti. Aboli ona babam bu darbeyle Schroeder'i öldürmüştü dedi. Oysa o Hollandalı hayatımda gördüğüm en büyük kılıç ustasıydı. Yani babandan sonra demek istiyorum. Tom bütün kuvvetini bileğine verdi. İki kılıç hızla dönerken El Auf'un mücadele etmekten kırış kırış olmuş kahverengi alnında boncuk gibi terler birikiyor. Bunlar gözlerine ve sakalına akıyordu. Tom karşısındaki adamın zayıf düşmekte olduğunu hissediyordu. Düştüğü umutsuz durum yüzünden dudakları gerilen El Auf'un yarasından damla damla kan akıyordu. Artık gözlerinde çaresizlik vardı. Ve de ölüm.
24. ayrımın sonu. Sayfa 301.